Ayrım 29, Kin, Robert Ludlum, sayfa 338. Dördüncü kısım. Kız kayadan kayarken tiz bir çığlık attı. Ağabeysi dönerek onu elinden yakalayarak düşmesine engel oldu. Aşağısı 6 metreden daha derin değildi. Andrew kızı ağabeysinden ayırıp düşmesini sağlamanın daha iyi olup olmayacağını düşündü. Kız bileğini veya bacağını kırarsa bir yere gidemezdi. O bayırlardan düzlüğe inmek çok zordu. 12 mil kadar yol almışlardı. Gecenin büyük bölümünü yürümekle geçirmişlerdi. Andrew o çevredeki bilinen yollara hiç bakmamaya kararlıydı. Başkaları aramaya kalkışsa bunu akıl edemezdi ama o biliyordu. Başkalarının basit kitapları okuması gibi Andrew de kolaylıkla her türlü haritayı okuyabilirdi. Orduda kendisinden iyi harita okuyabilen biri daha yoktu. Andrew makineler, insanlar ve haritalar kadar elde tutulup gözle görülen her şeyin ustasıydı. Şampoluk çevresinde dağa tırmananların kullandığı ayrıntılı harita, Zermatt tren yolunun dağların batısından geçtiğini gösteriyordu. Yol Şampoluk istasyonuna gelmeden ortalama 5 mil ötede düzeliyordu. Bu düzlüklerin doğusunda kalan bölgeye pek çok dağcı gelmekteydi. Goldoni'nin defterinde kaydedilen asıl belirli yollar da oradaydı. Onun için böyle yerlere bir şey gizlenmesi düşünülemezdi. Buna karşılık tren yolunun batıya kıvrıldığı yerin ilerisinde, yani kuzeyde eski düzlükler vardı. Goldoni'nin 14 ve 15 Temmuz 1920'de aşılan yolları belirten yazılarını defterden kopararak yanına almıştı. Sandık oralarda bir yerde olacaktı. Bunları gündüz gözüyle görüp olasılıkları hesapladıktan sonra hangi yolu izleyeceğine karar verecekti. Bu seçimi gerçeklere göre yapacaktı. 1. Öyle büyükçe ve ağır bir kasanın yukarıya çıkarılması için bir motorlu araç veya hayvanın çektiği bir araba gerekirdi. 2. Selanik treni bu seferini Aralık ayında yapmıştı. Havanın çok soğuk, dağ yollarının karla kaplı olduğu bir ayda yani. 3. Bahar ve yazları eriyen karlar toprakları aşındırırdı. Dolayısıyla bu kasanın yüksekte ve etrafı kayalarla çevrili bir yere gizlenmiş olması şarttı. 4. Bu yer dağcıların dolaştıkları yollardan uzak olmakla birlikte hayvan veya araçla erişilebilecek bir yerdeydi. 5. Sandığı trenin durduğu düzlükten yukarıya çıkan bir yoldan geçirip saklamışlardı. 6. Bu belirli düzlük belki terk edilmişti ya da hala kullanılmaktaydı. Ancak bu düzlükten Goldoni'nin kayıtlarındaki birbirini kesen yollara da çıkılabiliyordu. Soğukta ve karda hayvan veya motorlu bir araçla geçilebilecek olan yolları bulmak kolaydı. Böylece bu yolların sayısı da azalacak ve sonunda kasanın gömüldüğü yere giden yol kalacaktı. Zamanı vardı. Gerekirse günlerce buralarda kalabilirdi. Sırt çantasına bir haftalık yiyecek koymuştu. Sakat Goldoni, Kappa Monty adındaki kadın, Lefrak ve ailesi harekete geçemeyecek kadar korkmuşlardı. Kendisini çok iyi korumuştu doğrusu. Savaşta görünmeyen şeyler ortadakilerden daha fazla etki yapardı. Korkudan ödleri patlayan İtalyanlara Şampoluk'ta yardımcıları olduğunu söylemişti. Onların herkesi gözetleyeceklerini, bir Goldoni, Kappa Monty veya Lefrak polise gidecek olursa durumun kendisine bildirileceğini açıklamıştı. Askerler için birbirleriyle haberleşmek zor değildi. Böyle bir haber alırsa rehin tuttuğu çocukları öldürecekti. O anda göz birliğinin yanında olduğunu düşledi. Usta, güçlü ve istediği gibi yönettiği göz birliği. Bir gün yeni bir birlik kuracaktı. Daha güçlü, usta ve zayıf tarafı olmayan bir birlik. Selanik'ten gelen kasayı bulup belgeleri dağdan indirecek, kutsal adamları çağırarak kiliselerinin kısa süre içinde dünyadan kalkacağını anlatırken hepsinin yüzlerini seyredecekti. O belgelerin dünyayı alt üst edecek güçte olduğunu biliyor. Bu gerçekte Andrew'a zevk veriyordu. Belgeler daha uygun ellere düşemezdi. Bir düzlüğe gelmişlerdi. Kız hıçkırarak dizüstü çöktü. Ağabeysi gözlerinde nefret, korku ve yalvarışla Andrew'a bakıyordu. Nasıl olsa ikisini de öldürecekti. Fakat bir süre onlara ilişmeyecekti. İnsan ancak gereği kalmadığı zaman rehinleri yok ederdi. Sadece budalalar rastgele öldürürlerdi. Ölüm insanın bir amaca erişmesi veya işi tamamlaması için bir silah sayılırdı. Hepsi bu kadar. Adrian Fiat arabayı tarlalara doğru sürdü. Taşlar arabanın altına vuruyordu. Biraz sonra Line Kraus'un planındaki iki yüksek düzlüğe çıkan tepelere geldi. Bundan sonra yoluna arabayla devam edemeyecekti. Şampoluk'un 8,5 mil kuzeyindeydi. Mezarlıksa ilk yaylanın tam 5 mil gerisinde kalıyordu. Arabadan inerek yüksek otların bulunduğu bir tarladan geçti. Başını yukarıya kaldırınca karşısındaki tepenin daha çok çıplak kayalardan meydana gelmiş olduğunu gördü. Hem tepeye çıkmak için yola benzer bir şey de yoktu. Eğilip altı lastik ayakkabılarının bağlarını sıkıca bağladı. Yağmurluğunun cebindeki tabanca oldukça ağırdı. Bir an gözlerini kapattı, düşünemiyordu. Düşünmemek için Tanrı'ya yalvarmaktaydı. Doğrulup tepeye tırmanmaya başladı. İlk iki tren yolu düzlüğünün aradığı olmadığını anlamıştı Andrew. Buradan hayvan veya motorlu taşıtla yukarıya çıkılamazdı. Geriye iki düzlük kalıyordu. Şampoluk haritasında bu düzlüklerin adlarına baktı. Biri avcının çılgınlığı, diğeri serçe kayası adını taşıyordu. Atmacadan söz yoktu ama yine de aradığı bunlardan biri olacaktı. Andrew Rehin aldığı çocuklara bir göz attı. Ağabeyle kardeş yan yana yere oturmuş, zaman zaman kendisine bakarak korkulu bir fısıltıyla konuşuyorlardı. Gözlerinde nefret yoktu artık, sadece korku ve yalvarış kalmıştı. Asker onlarda bir çirkinlik olduğunu düşündü, sonra bunun ne olduğunu anladı. Dünyanın öbür ucundaki Güneydoğu Asya'nın ormanlarında bu yaştaki insanlar pijamaya benzeyen üniformalar giyip sırtlarına silahlarını takarak savaşa giriyorlardı. Oradakiler düşmanlarıydı fakat kendisi o düşmanlara saygı duymuştu. Oysa bu çocuklara saygı duymuyordu. Yüzlerinde güçlülükten eser yoktu. Sadece korkuyorlardı. Göz birliğinin üyesi binbaşı da korkudan tiksiniyordu. ''Ayağa kalkın!'' Elinde olmayarak haykırmıştı. Yüzlerinde gururdan eser olmayan bu şımartılmış, zayıf piçlere baktıkça sinirleniyordu. Korkaklardan ne kadar tiksiniyordu. Dünya onların eksikliğini fark etmezdi. Adrian iki tepenin arasından gözüken yaylaya baktı. Yaşlı Goldoni'nin kendisine eldiven vermesi ne kadar iyi olmuştu. Bu soğukta elleri parça parça olup kanayacaktı. Tırmanmak o kadar zor değildi. Dağlarda biraz dolaşan biri bunu yapabilirdi. Fakat dağlarda daima skilerle dolaşmıştı. Tırmanacak yerde de teleferiklerden yararlanmıştı. Pek az kullandığı bazı kaslarını zorluyordu ve dengesine de fazla güvenememekteydi. Son birkaç yüz metreyi aşmak çok zor olmuştu. Line Kraus'un haritasında yollardaki belirli işaretler de gösterilmişti. Tabaka tabaka kayaların dibinde grimsi renkli büyük taşlar vardı. Dağa tırmananlar bu kayalara basmamak gerektiğini bilirlerdi. Çünkü bunlar kolaylıkla çatlardı. Bu tabaka tabaka kayaların solunda bir yamacı boydan boya kaplayan sık ağaçlar görülüyordu. Line Kraus'un yolu bu ağaçların arasından geçerek ikinci yaylaya çıkıyordu. Böylece yolun birinci bölümü sona eriyordu. Fakat o yolu bulmaya imkan yoktu. Yıllardır kullanılmamış ve büyüyen bitkiler yolu gizlemişti. Sadece dik yamacın dibinde bir açıklık vardı. Alplere özgü sık çalıların arasına girerek ağır ağır bu dik bayırı tırmanmaya koyuldu. Dikenler her tarafını çiziyordu. Tepeye gelince güçlükle soluyarak oturdu. Omuzları ağrımaya başlamıştı. İlk yaylayla aradaki uzaklığın en az 3 mil olduğunu hesapladı. Buraya gelebilmek için 3 saate yakın zaman harcamıştı. Yani saatte 1 mil yol alabilmişti. Kayalıklardan, minyatür vadilerden, buz gibi akarsulardan ve sayısız tepelerden geçmişti. Sadece 3 mil. Yaptığı hesap doğruysa aşması gereken yol 2 mil ve belki daha da azdı. Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Hava hala kapalıydı. Bütün günde açılmayacağı anlaşılıyordu. Long Island'da hava böyle kapadı mı arkasından hemen fırtına patlardı. Kardeşiyle birlikte kabaran denizde tekneyle dolaşırlardı. Denizle başa çıkabildikleri için kendileriyle gururlanarak gülerler, yağmura ve fırtınaya meydan okurlardı. Hayır, bunları düşünmeyecekti. Ayağa kalkarak Tevrat'ın arka kapağının içindeki haritadan çıkardığı kopyaya baktı. Elindeki harita çok belirliydi, fakat önündeki manzaraya uymuyordu. Limecrouse ailesi oğullarını gömmeye gittiği günden bu yana jeolojik değişiklikler olmuştu. Doğanın bir oyunu, yani bir çığ veya deprem o yolu ortadan kaldırmıştı. Bununla birlikte yine de erişmesi gereken yaylayı görüyordu. Kendisini yayladan ayıran engeli aşmamasına imkan yoktu. Fakat biraz düşününce yol olmasa bile karşıdaki yamaca tırmanabileceğini düşündü. Orada dağda dönerek giden bir yol olduğunu fark etmişti. Nasıl olsa o yolda kendisini aynı yere çıkarırdı. Ayaklarının kaymamasına dikkat ederek bu çam ormanına doğru ilerledi. Üçüncü düzlükte Andrew'un aradığı. Şoketçetsa dikacciatore, avcının çılgınlığı. Çoktandır insan ayağı basmamış bu düzlük kasayı trenden almak için en uygun yerdi. Zermatt tren yolundan dağlara çıkmak olasıydı. Hem çevredeki yollar da öyle dik değildi. Andrew önce emin olamamıştı. Çünkü demir yolunun iki yanında düzlük vardı ama bunlar pek kısaydı ve ileride de bir dönemeç görmüştü. Sonra hatırladı. Babası Selanik'ten gelen trenin bir lokomotif ve dört yük vagonundan ibaret olduğunu söylemişti. Yani küçük bir trendi. Lokomotifle dört vagon o dönemeçten geçerek bu düzlükte rahat rahat durabilirdi. Fakat hedefine bu kadar yaklaştığına inanmasının başka nedeni vardı. Demir yolunun batısında kullanılmayan bir yol olduğunu fark etmişti. Oradaki ağaçlar kesilmişti. Hem yanlardaki ağaçlar da diğerlerine oranla daha kısaydı. Çalılıklar da öyle boy atamamıştı. Bu bir yol, hatta patika bile değildi. Ancak bir zamanlar orada bir yol bulunduğu da bir gerçekti. 18'indeki gence "Lefrak" diye vardı. "Orada ne var?" Eliyle kuzeybatıdaki bayırı işaret ediyordu. 5-6 mil ötede bir köy olacak. Tren oradan geçmiyor mu? Hayır sinyor, dağların altı boydan boya tarladır. Hangi yollar orada iner? Zürih'ten gelen ana yol ve... Pekala. İki nedenden dolayı genci susturdu. İstediği şeyi öğrenmişti. Ve 6 metre ötede olan kız da ayağa kalkmış, usul usul yolun yanındaki ormana doğru gidiyordu. Fortin tabancasını çekerek iki el ateş etti. Patlamalar ormanda yankılandı. Kurşunlar kızın iki yanından geçti. Kız korkuyla haykırdı. Ağabeysi çılgına dönerek birden Andrew'un üstüne atladı. Adam yana çekilip tabancasının kabzasını gencin şakağına indirdi. Lefrak'ın oğlu yere düştü. Umutsuzluk ve öfkeyle hıçkırıyordu. Fontin buz gibi bir sesle "Umduğumdan daha iyi çıktın" dedi. Sonra kıza döndü. "Ona yardım et. Yaralı değil. Geri dönüyoruz." Ne kadar genç ve tecrübesiz olurlarsa o kadar daha fazla umut vermek gerekirdi. Böylece çabuk yol almalarını engelleyen korkuları azalırdı. Korku da bir silahtı. Ölüm gibi bunu da sistemli şekilde kullanmak gerekirdi. Zermatt tren yolundan çıkan patikayı tekrar inceledi. Aslında bir yük hayvanı veya bir araç oradan geçebilirdi. Yerler sert ve temizdi. Daha da önemlisi, bu yol doğudaki yamaçlara doğru çıkıyordu. Yani kayıt defterinde yazılı olan o belirli yolları kesmekteydi. İçindeki asker ona düşman bölgesine yaklaştığını haber veriyordu. Kendisi için burası düşman bölgesiydi artık. Biraz tırmandıktan sonra Goldoni rehberinin 14 Temmuz 1920 günü kaydettiği yola geldiler. Yol sağa doğru dönerek sık bir ormana giriyordu. Ormanın üstünde kalan dağın tepesi karlarla kaplıydı. Burası aşılmaz bir yere benziyordu. Fakat kasayı saklamak için uygun bir yer olabilirdi. Vakit geçirmek isteyen tecrübesiz biri için dağ ormanında dolaşmak zevkli olmazdı. Tecrübeli bir dağcı ise böyle bir yere ilgi duymazdı. Ama öte yandan burası bir ormandı. Yani ağaç ve toprak. Oysa kasayı kayaların koruması gerekiyordu. Soldaysa tepelerindeki küçük bir dağa doğru gidiyordu yol. Bu yol geniş ve sağlam kayalardan meydana gelmişti. Sağ tarafta büyük kayalar birden yükseliyordu. Yalnız yine de bir hayvan veya araç Zermatt tren yolundan buraya rahat rahat çıkabilirdi. Eliyle solu işaret ederek haykırdı. Haydi yürüyün. Lefrak'ın çocukları birbirlerine baktılar. Şampoluk yolu sağda kalıyordu. Kız ağabeysinin elini yakaladı. Fontin yaklaşıp onu ağabeysinden ayırarak öne itti. Sinyor, genç haykırarak aralarına girdi. Kollarını havaya kaldırıp ellerini açmıştı. Bu ellerle kendisini korumaya çalışıyordu. Ne olur yapmayın. Korkmakla birlikte öfkesi baskın çıkmıştı. Andrew yürüyün dedi. Çocuklarla uğraşacak vakti yoktu. Küçük dağın batı tarafında yol daralıverdi. Birden büyük kayaların arasına girmişti. Gerideki sarp kayalar dağcılığa yeni heveslenenlerin tırmanacakları gibi değildi. Buraya tırmanmak için aslında büyük çaba göstermeye gerek yoktu. Fakat eni ve boyu tecrübesiz kimseleri korkuturdu. Oysa babasıyla rehberin göz kulak olduğu 17 yaşında bir hevesli genç için burası çok uygun bir yerdi. Yalnız yol çok dardı ve taşlar da dümdüzdü. Bir katır veya at buradan geçebilirdi belki, fakat ayaklarının kayma tehlikesi fazlaydı. Buna karşılık hiçbir taşıt buradan geçemezdi. Andrew dönerek geldikleri tarafa baktı. Orada başka yol yoktu. Ancak 30 metre kadar geride yer dümdüzdü ve orası çalılıktı. Bu düzlük dağa yaslanmış ve kayadan oluşmuş bir duvara doğru uzanıyordu. O duvar gibi kayanın yanındaki dimdik uçurum aslında 6 metreden daha yüksek değildi. Kayaların arasından çıkmış ağaçlar bunu aşağı yukarı gizlemişti. Ancak dik kayanın altı düzlüktü. Yani her tarafta doğal engeller olmakla birlikte o yanda hiçbir şey yoktu. Lefrakları göz önünde bulundurmak için oraya gidin diye emir verdi. Kayaların arasındaki düzlüğe girin. Çalıları ayırıp iç tarafa geçin. Gidebildiğiniz kadar gidin. Geriye çekilerek o sarp kayayı incelemeye koyuldu. Bunun tepesi de düzdü veya öyle gözüküyordu. Hem başka bir şey daha vardı. Bu başka yerden gözükmeyen bir şeydi. Kayanın üstü aşağı yukarı mükemmel bir yarım daire meydana getiriyordu. Bu devam ediyorsa o kayanın üstü küçük, yuvarlak bir platformdan farksızdı demek. Bu platform önemsiz, küçük bir tepeydi ama yine de aşağıdaki dağlardan yüksekte kalıyordu. Lefrak'ın oğlunun boyunun 1.75 olduğunu tahmin ediyordu. Kollarını havaya kaldır diye bağırdı. Genç kollarını kaldırınca ellerinin ucu bu sarp kayanın ortasına kadar geldi. Belki de kasayı bir hayvanla değil, motorlu araçla çıkarmışlardı buraya. Ağır tekerlekli bir sapan veya traktör bu işi görebilirdi. Bu akla yakındı. Zermatt tren yolunun oradan buraya kadar böyle bir araç kolaylıkla çıkabilirdi. Sonra bu tip araçlarda vinç de bulunurdu. ''Sinyor, sinyor!'' kız heyecanla bağırıyordu. Umutla karışık bir korku vardı bu seste. ''Aradığınız buysa bırakın gidelim!'' Andrew dönüp lefraklara doğru koştu. Kayanın oradaki çalıların arasına daldı. Kız tekrar bağırdı. ''Burada!'' Yerde hafif karın içine batmış, çalıların arasından güçlükle görülebilen eski bir el merdiveni vardı. Merdivenin tahtaları çürümüş, yer yer basamakları çıkmıştı. Kullanılacak halde olmamakla birlikte insanların buna ilişmedikleri de anlaşılıyordu. Yıllardır burada duran merdiveni sadece doğa ve zaman etkilemişti. Andrew eğilip merdiveni yerden kaldırmaya çalıştı. Merdivenin bir anda dağılmasını seyretti. Olmaması gereken yerde insanların kullandığı bir şey bulmuştu. Artık 4.5 metre kadar yukarısında. Yukarısında başını kaldırdığı an bir cismin yüzüne doğru geldiğini gördü. Cisim kafasına çarptı ve o anda korkunç bir acı duydu. Bunu ani bir uyuşma izledi. Kafasına yüz çekiçle durmadan vuruyorlardı sanki. Yere kapaklandı. Bu darbenin etkisinden kurtulmak için başını salladı. Bağırışmaları duydu. ''Fuji! Presto! In la traccia!'' Bağıran genç de hemen koşmalarını söylüyordu. Buna kız karşılık verdi. No senza voi, tu fuggi anche. Lefrak'ın oğlu yerde iri bir taş bulmuş ve nefreti yüzünden korkusunu unutarak taşı binbaşının kafasına indirmişti. Fontin kendisine geliyordu. Kalkıp oturacağı sırada yine o elin indiğini gördü. Genç bakmadan vurmaya kalkmış ve taş boşa gitmişti. Piç, küçük piç. Lefrak'ın oğlu karla örtülü çalıların arasından koşarak kız kardeşinin peşi sıra gitti. Andrew öfkesinin şiddetini duydu. Bunu ömründe belki 12 kez hissetmişti. Savaş sırasında düşmanların daha avantajlı olduğu ve onlara karşı gelemediği zaman bu yakıcı kini duymuştu. Sürüne sürüne çalıların arasından çıkarak aşağıya baktı. Döne döne giden yolda iki kardeş kayıp düşmemeye çabalayarak koşuyorlardı. Elini ceketinin içine sokup göğsüne takılı kılıfa uzandı. Beretta cebindeydi. Fakat Beretta yeterli olmayabilirdi. Magnum 357'ye çıkardı. Bunu Lime Krause'un Şampoluk'taki dükkanından almıştı. Çocuklar 40 metre kadar ilerideydiler. Genç kardeşinin elini tutmuştu ve birbirlerine çok yakındılar. Andrew tetiği arka arkaya 8 kez çekti. İki vücut da yere kapaklanarak taşların üstünde kıvrılıp bükülmeye başladı. Onların çığlıklarını duyuyordu. Sonra çığlıklar inilti halini aldı. İkisi de ölecekti. Fakat bir süre böyle can çekişeceklerdi. Daha ileriye gitmelerine imkan yoktu. Andrew yine çalıların arasından geçip sırtındaki çantayı çıkardı. Kanayan başını elinden geldiği kadar az hareket ettirmeye çalışıyordu. Çantayı açarak brandadan yapılmış ilk yardım torbasını çıkardı. Yarılan derisini silip kanı durdurmalıydı. Hemen harekete geçmesi gerekiyordu. Elinde rehine de yoktu artık. Bunun bir önemi olmadığını söylüyordu kendi kendine. Ama yine de durumun öyle olmadığını biliyordu. Rehineler bir kurtuluş çaresi sayılırdı. Dağdan tek başına inecek olursa onu gözetleyenler kendisine saldıracaklardı. İşte o zaman işi bitikti. Kasayı alıp kendisini de hemen öldürürlerdi. Fakat başka bir yol vardı. Lefrak'ın oğlu söylemişti. Avcının Çılgınlığı adlı düzlüğün batısından geçen yine böyle terk edilmiş bir yol bulunuyordu. Demir yolunun ötesinden geçip o köye inecekti. Köyün ana yolu da Zürih'e gidiyordu zaten. Yalnız o kasanın içindekileri ele geçirmedikçe o köye veya Zürih'e inen yola gidecek değildi. İçindeki bir ses ona kasayı bulmuş olduğunu söylüyordu. Bu 4,5 metre yukarısında kalıyordu. Sırt çantasının üstüne takılı olan ipleri açtı. 4 tırnaklı demiri çekti. Bu demirin tırnakları atıldığı yere takılacak şekilde yapılmıştı. Ayağa kalktı. Şakakları çatlarcasına ağrıyor, ilaç sürdüğü yara acıyordu. Hiç olmazsa kan dinmişti. Etrafını iyice görebiliyordu artık. Geriye çekilip dağcıların kullandığı 4 tırnaklı demiri kayanın üstüne doğru salladı. Kancalar yukarıya saplandı. Andrew ipi çekti. Fakat o anda kaya dağılarak parçaları aşağıya yuvarlandı. Düşen kancalı demirden korunmak için kendini yana attı. Kancalı demir yerdeki kara gömüldü. Andrew bir küfür sallayıp bu kez demiri daha yukarıya doğru savurdu. Kancalar kayanın ortasında bir yere takılmıştı. İpi birkaç kez çekti ama sıkıca takılıydı. Dağ hızlı çekti ve demir yine de yerinden oynamadı. İp hazırdı, artık tırmanabilirdi. Eğilip sırt çantasını aldı, 4 kilidini kapamaya gerek görmeden sırtına geçiriverdi. İpi son defa çekti. Bu başarısına sevinmişti. Elinden geldiği kadar yukarıya zıplayıp ayaklarını taşa dayadı ve ipe tutuna tutuna tırmanmaya başladı. Sonunda kendisini kayanın düzlüğüne attı. Ayağa kalkacağı sırada demirin nereye saplanmış olduğuna baktı. Sonra hayretle diz çöküp öylece kaldı. 3 metre ötedeki acayip şeye bakıyordu. Bu düz taşın tam ortasında eski paslanmış bir yıldız vardı. Hazreti Davud'un yıldızıydı gördüğü. Demirin kancaları bu demir yıldızı kavramıştı. Baktığı bir mezardı. 29. ayrımın sonu. Sayfa 349.